Soru: Kaç tür zikir vardır? Efdal olanı hangisidir? Cevap: Kur'an'da iki tür zikir emri vardır. Mutlak ve mukayyet zikir. Kur'an'da herhangi bir kayıt belirtmeden mutlak manada ve çok çok zikretmeyi emreden ayetler vardır. Bunların emrettiği zikir, gafletin zıttı anlamındaki kalbi zikirdir. Bir de Allah'ın adının anılmasını emreden ayetler vardır. Bunlarsa kalbi manada zikre muvaffak olamayanlara dille zikretme kolaylığı sağlamakta ve bir bakıma kalbi zikre hazırlık yaptırmaktadır. Zikirden maksat Allah'ı hiç unutmamak olduğuna göre zikrin efdal olanı kalbi ve sürekli olanıdır. Ancak cehri olarak yani yüksek sesle yapılan zikirlerin her birinin salikin durumuna göre ayrı özellikleri ve güzellikleri vardır. Tevhid zikrinin kalbi masivadan temizlemede, lafzai celal zikrinin kalbi zikre ermede ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bunlardan hangisinin kime ne kadar yararlı olacağını mürşitler tayin eder. Soru: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine her gün çekmeleri için belli bir virt vermiş midir? Cevap: Hadis kitaplarında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisinin günde 70 veya 100 defa tevbe ve istiğfarla meşgul bulunduğunu gösteren rivayetler bulunduğu gibi, önce fakir sahabilere özel olarak, daha sonra diğer sahabilere ve bütün ümmete öğretip benimsettiği tesbihat vardır. Hemen bütün hadis kaynaklarının naklettiği bu rivayetten başka, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özel olarak bazı sahabilere bir takım evrat verdiği de görülmektedir. Nitekim Ahmet bin Hanbel'in tespitine göre Ebu Talib'in kızı Ümmü Hahi şöyle anlatıyor. Allah Resulü bir gün evimizi teşrif etmişti. Ben kendisine, "Ya Resulallah, artık yaşlandım ve zayıfladım. Bana oturduğum yerden yapabileceğim bir amel tavsiye etseniz," dedim. Şöyle buyurdular: 100 kere Sübhanallah de, 100 kere Elhamdülillah de, 100 kere de La ilahe illallah de. Soru: Ayin ve sema nedir? Cevap: Tarikatlarda topluca yapılan zikre genellikle Arapça hadra, dilimizde ise ayin ve sema adı verilir. Ayin, merasim, adet, tören ve şölen anlamlarına Farsça bir kelimedir. Sema ise işitmek, işittirmek ve dinlemek anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Önce musiki ve ilahi dinlemek anlamına gelen sema, sonraları musiki ve musiki ile birlikte yapılan ritmik hareketler anlamında kullanılır olmuştur. İlk devir sufileri, meclislerinde Kur'an'dan sonra güzel sesli kimselerden Allah ve peygamber sevgisini anlatan, ahiret ve ölüm konularını işleyen manzum ve mensur parçalar dinlerdi. Güzel sesle okunan Kur'an ve ilahileri dinlerken de Elest bezmi hatırlanıp Elestü bi Rabbiküm hitabı fiilen duyulmak istenirdi. Bu amaçla başlayan bu zikir toplantıları her tarikata göre ayrı adlar alarak zamanla kendi usul ve yöntemlerine göre şekillenmiş oldu. Mesela Mevlevilerin toplu zikirine sema, Kadirilerinkine devran, Sadilerinkine kıyam, Nakşilerinkine hatmi hacegan gibi adlar verildi. Soru: Zikir halkalarının yeri ve önemiyle ilgili rivayetler var mıdır? Cevap: Hadra denilen ve Allah'ın huzurunda olmak manasına gelen, hadislerde ise halkatüz zikr olarak geçen ifadelerde topluca yapılacak zikirlerin meşruiyeti ve kıymeti hakkında bilgi verilmektedir. Nitekim Peygamberimizin görevli meslekler vasıtasıyla zikir meclislerinin ihata edilmesiyle ilgili hadisi şerifi, hatta böyle bir meclise dünyalık bir iş için gelen kimsenin bile mağfirete medar olması, zikir meclislerinin kadrini ifade etmektedir. toplu yapılan zikir töreni demek olan ayin, şeyh ya da görevlendireceği halifesinin, vekilinin gözetimi altında şöyle yapılırdı. Kur'an'dan ayet ve hizipler okunur, sonra her tarik mensubu kendi usullerine göre oturarak, ayakta ya da devrederek zikrederlerdi. Bu tür toplu zikirlerin kaynağı Kur'an'daki zikir emirleridir. Kur'an'daki mutlak zikir emirleri herhangi bir tayin ve sınırlama yapmadan Allah'ı hiç unutmamak manasına her vesileyle onu kalpten anmak, hayatımızı zikir merkezli bir tarzda yaşamak şeklinde tanımlar. Nitekim onlar ayakta, oturarak, yanları üzere yatarken Allah'ı anarlar. Ayet-i kerimesi zikrin şumulünü oldukça genişletmiştir. Soru: bazı zikir meclislerinde dervişlerin ayakta ve sallanarak zikir yaptıkları görülmektedir. Zikir esnasında sallanmanın hükmü nedir? Cevap: zikrin vecd ile yapılması, zikredenin gönül dünyasında bir ürperti ve haşyetin meydana gelmesine vesile olmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de gerçek müminlerin vasıfları anlatılırken, onlar Allah'ın adı zikredildiğinde kalpleri ürperir buyurulmaktadır. İnsanoğlu Allah'ı zikrettiği ve Kur'an okuduğu zaman, ruh ve gönül dünyasında meydana gelen safiyetle elest bezmine doğru şevkle yol alır. Bu şevk ve heyecan, insanların zikir ve Kur'an tilaveti esnasında başlarının ve bedenlerinin sallanmasının önemli sebebidir. Adeta insan ruhu, ilahi kelamı ve esmayı duydukça Rabbinin huzuruna yakın olmaya iştiyak duyar. Huşu duyan bir kalbe sahip olan ve Allah'ın zikriyle vecde gelen kişi bu coşkuyla ayağa kalkar, oturur ve ilahi varidatın tesiriyle bazen yere düşer. Bunlar ilahi bir cezbenin tesiriyle oluyorsa makbuldür. Makbul olmayan böyle bir huşudan mahrum olmak, ürpermeyen bir kalbe sahip bulunmaktır. Nitekim Allah Teala, Allah'ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. Onlar apaçık bir sapıklık üzeredirler, buyurur. Soru: ayakta ve sallanarak zikretmenin asr-ı saadetten örnekleri var mıdır? Cevap: meşhur müfessir Alusi, Ruhul Meani isimli tefsirinde asr-ı saadetten şöyle bir olay nakletmektedir. İbni Ömer ve Urve bin Zübeyir bir grupla birlikte bir bayram günü musallaya çıktılar. Allah'ı zikretmeye başladılar. İçlerinden bazıları, Allah Teala, onlar Allah'ı ayakta ve oturarak zikrederler, buyurmuyor mu diyerek zikir için ayağa kalktılar. Onlar böyle yaparak ayetin manasının ayakta zikri de kapsadığını göstermek istemişlerdi. Ebu Said Hudri'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mecnun denilinceye kadar Allah Teala'yı çokça zikredin. Diğer bir rivayette o mecnundur denilinceye kadar ifadesi vardır. Hadisin delil yönü şudur ki Allah Teala'yı zikretmekle eğer kişi sükun bulursa insanların onun hakkındaki sözlerinin bir anlamı yoktur. Şayet insanlar işin aslını göremezlerse ona delilik töhmetinde bulunurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir vesileyle Hazreti Ali'ye "Sen bendensin, ben de sendenim" buyurması üzerine Hazreti Ali sevincinden sıçrayarak oynamaya başlamıştı. Cafer bin Ebi Talip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "Sen hem yaratılış hem de huy bakımından bana benzersin" buyurmasının ardından sevinçle sıçrayarak kendi ekseni etrafında dönmüştü. Bu davranışı gören Allah Resulü'nün onları bundan men etmemiş olması takriren bu işin cevazını gösterir. Ayrıca Habeşli bir grubun Mescid-i Nebi'de sıçrayarak ve hareketli olarak yaptıkları raksı seyretmesi, hatta Ayşe validemizin bunları seyretmesine yardımcı olması bu konunun cevazına delil sayılır. Soru: toplu zikrin asr-ı saadetten örnekleri var mıdır? Cevap: toplu zikrin asr-ı saadetteki bir başka örneği Ebu Said Hudri'den gelen bir rivayette bulunmaktadır. Bu rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün halka teşkil etmiş bulunan bir sahabe topluluğunun yanına vardı. Onlara niçin böyle oturduklarını sordu. Onlar da kendilerine başta İslam olmak üzere pek çok nimetler veren Allah'ı zikretmek için bir araya geldiklerini anlattılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar, "Siz gerçekten sadece Allah'ı zikretmek için mi toplandınız?" diye sorunca sahabiler, "Vallahi sadece bu maksatla bir araya geldik." diye yemin ettiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Israrla sormam sizi itham ettiğim için değildi. Cebrail bana Allah'ın sizlerle meleklerine karşı iftihar ettiğini haber verince ben de sizin tam olarak neyle meşgul olduğunuzu anlamak istedim." buyurdu. İbadetler iki türlüdür. A. Yapılış şekli din tarafından belirlenmiş namaz, oruç ve hac gibi nizami, formel ibadetler. B. Yapılış şekli din tarafından belirlenmemiş ve müminlerin tercihine bırakılmış zikir ve dua türü ibadetler. Bu tasnife göre dua ve zikrin şekli belirlenmemiş olduğundan gerek topluca gerek münferit yapılabileceği gibi yürüyerek ve yatarak da yapılabilir. Asr-ı saadette uygulaması olmasa bile farklı şekillerde zikir yapılmasına mani hükümde yoktur. Sufilerin içtihatlarıyla yeni tür ve sayıda farklı şekil ve tavırda zikir yapılabilir. Soru: Hatmi Hacegan nedir? Peygamberimiz ve Hulefai Raşidi'nden uygulama örnekleri var mıdır? Cevap: Hatmi Hacegan, sözlük anlamı itibariyle silsilede bulunan üstadların isimlerinin okunup hatmedilmesi demektir. Nakşibendi tarikatında toplu zikir öncesinde silsilede yer alan mürşitlerin isimleri manzum halde makamla okunur. Hatmi Hacegan Nakşibendi meşayihinin tasavvufi bir içtihatla geliştirdikleri toplu zikir türüdür. Bu yüzden bu tarikattaki toplu zikre bu ad verilmiştir. Zikir öncesinde Hacegan'ın isimlerinin okunması, salihlerin anıldığı yere rahmeti ilahiye nüzul eder hadis-i şerifine intisalen rahmet talebi ve sadat-ı kirama kalbi bağlılık ifadesi olmalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hulefai Raşidin döneminde böyle bir uygulamanın olup olmadığını soruyorsunuz. Asr-ı saadette bizzat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin toplu zikir yaptırdığını gösteren rivayetler vardır. Ahmet bin Hanbel'in naklettiği bir olay şöyledir. Şeddat bin Evs anlatıyor. Hazreti Peygamberle beraber bir evdeydik. Bize sordu: İçinizde garip, yani ehli kitaptan bir kimse var mı? Biz hayır dedik. Sonra kapıyı kapatmamızı emretti ve şöyle dedi: Ellerinizi kaldırın ve La ilahe illallah deyin. Ellerimizi kaldırdık ve La ilahe illallah dedik. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a hamdolsun, Ya Rabbi, sen beni bu kelimeyle gönderdin. Bana bunu emrettin ve onda bana cenneti vaat ettin. Sen vaadinden dönmezsin, dedi. Sonra da şöyle buyurdu: Sevinmez misiniz? Allah sizin hepinizi affetti. Bu hadiste geçtiği gibi, insanların tevhid kelimesi veya başka ilahi isimlerle zikretmek üzere bir araya gelmeleri sünnetteki uygulamaya uygundur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, İçinizde yabancı, garip var mı? Buyurarak aralarında yapacakları işi yadırgayacak bir kimsenin bulunup bulunmadığını kontrol etmesi, hatmi hacegana, ehli tarik olmayan yabancıların alınmamasının dayanağıdır. Soru: Mücahede ve riyazat ne demektir? Nefis eğitimindeki yeri nedir? Cevap: Mücahede insanın nefsinin arzularına, kötü isteklerine ve şeytanın isteklerine karşı direnip savaşması demektir. Bu savaşın silahı ibadetler, zikir, tesbih ve duadır. Nefis düşmanına bu silahlarla saldırıp onun ikmal kaynağının etrafını riyazet mayınlarıyla döşemek gerekir. Mücahedeye nefisle cihat da denir. Mücahede ve riyazat birbirine yakın anlamlarda iki kavramdır. Mücahede nefsi iyiliğe zorlamak, riyazatsa onu bu işe alıştırmaya çalışmaktır. Başka bir ifadeyle mücahede nefse ağır gelen şeyleri yaptırmaktır. Riyazatsa nefsin isteklerini yapmamak ve kısıtlamaktır. Riyazat nefsin ve tenin isteklerini kesmek, asgariye indirmek ve ona zor gelen şeyleri yaptırmaktır. Az yemek, mideyi doldurmamak, az uyumak ve bu suretle nefsi incelmektir. İşin başı mücahede, devamı riyazat, neticesi müşahededir. Nefisle mücahedenin genellikle kabul edilen görüşe göre 3 riyazat şartı vardır. Az yemek, az uyumak ve az konuşmak. Bunlara halktan uzaklaşma anlamında halvet ve çileyle zikri müdam denilen sürekli zikri eklemek gerekir. Soru: bir lokma, bir hırka düşüncesi İslam'a uygun mudur? Cevap: önce bir lokma ve bir hırka sözünün nereden çıktığına bakalım. Bir hadiste Allah Resulü şöyle buyurur: şu 3 şey müstesna, kıyamet günü her şeyden sorulacaksınız. Sırtınızı örtecek bir hırka, açlığınızı giderecek birkaç lokma ve soğuk sıcaktan koruyacak bir yuva. Bu hadis, bu anlayışın çıkış noktası gibidir. Çünkü tekkeleri ve camileri, dervişlerin ve müminlerin evi sayarsak, hadise göre insanın asli ihtiyacı bir lokma ve bir hırkaya inmektedir. Sufiler, bir lokma ve bir hırka anlayışını infak için koymuşlardır. Kişinin nefsi için harcayıp israfa düşmeyeceği şeyin ölçüsü budur. Ama üretim ve isar için bir sınır yoktur. İnsanın özünde tuğli emel vardır. Bu yüzden ebedi kalacakmış gibi ve taparcasına dünyaya 4 elle sarılır. İnsandaki tuğli emelin önüne geçmenin yolu ihtiyaçları sınırlandırmaktır. Bugün ekonomiyi tarif edenler onu sınırsız ihtiyaçların sınırlı kaynaklardan sağlanması ilmi olarak tanımlarlar. Ekonomistler ihtiyaçları sınırsız, kaynakları sınırlı görürler. Oysa İslami ve tasavvufi telakkiyle kaynaklar sınırsız, ihtiyaçlar sınırlıdır. Çünkü Allah Teala, Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız buyuruyor. İnsanın ihtiyaçları az evvel geçen hadisle zaruret düzeyinde sınırlandırılmıştır. Bu anlayış sağlandığı zaman sadece kendisini düşünen ben merkezli insanların yerini diğer yam insanlar alacaktır. Bu bakımdan bu anlayış bir üretim ölçüsü gibi değil, infak ve isar sınırı olarak görülmelidir. Yani insan varlığını elinde avucunda bir lokma ve bir hırka gibi zaruri ihtiyaçları kalıncaya kadar başkalarına verebilmelidir. Soru: tasavvuf, insanı pasifize ederek hayatın belli alanlarından çekilip başarısızlığına sebep olur mu? Cevap: tasavvuf, insanı pasifize etmez. Tarihte gördüğümüz gerçek sufiler, üretken ve diğergam insanlardır. Zamanın tamamını Allah ve O'nun kullarına hizmete hasretmeyi gaye edinen bir sistemin, insanları pasifize etmesi imkansızdır. Mensuplarını meslek erbabı yapmayı görev sayan şeyhler, müritlerini nasıl pasifize etmiş olabilirler? Bugün gerek ülkemizde, gerekse diğer İslam ülkelerinde tasavvuf çevrelerinin belli bir ekonomik düzeye ulaşmış olması bunu teyit etmektedir. Her devirde her kurumun istismarcıları bulunabilir. Bunları genellememek, ilke ve prensiplere bakmak lazımdır. Hayatın belli alanlarından çekilme meselesine gelince, bu da sufilerin bugünkü eksikliklerine bakılarak söylenmiş bir kaygı ifadesidir. Sufilerin bugünkü durumuysa, Müslümanların başsızlıklarından kaynaklanan genel arızadır. Sadece tasavvuf ve tarikat çevrelerinde değil, toplumumuzun her kesiminde görülen devlet ve sistem sancısının tezahürüdür. Soru: bazı tasavvufi eserlerde, edeple ilgili meselelerde helak ve hüsran tehdidi taşıyan ifadeler geçiyor. Büyük günahlar için kullanılan bu tehditlerin edep konusunda kullanılmasından maksat nedir? Cevap: tasavvufu edepten ibarettir diye tarif edenler vardır. Tasavvufta edep, kişinin hayatını sünnet çizgisinde yaşaması için bir ölçüdür. Kişinin utanılacak davranışlardan uzak durması demektir. Edep, nafile, sünnet, vacip ve farz hükümlerini iç içe sur veya halkalar gibi düşünürsek, en iç kısımda edep, en dışta da farzlar bulunur. İnsan edepten başlayarak sur ve sınırları aşıp halkalardan dışarı taştıkça en son farz sınırına kadar ulaşacaktır. Sufiler işi sıkı tutup kişileri edep çizgisini bile atlatmadan yaşamaya alıştırmayı hedefliyorlar. Bu yüzden edep konusundaki bir ihmal, safha safha en sonuncudaki ihmale vabeste olacağı için hüsran tehdidiyle karşılanıyor. Bu tür tehdit ifadesi taşıyan sözler, halkı faziletlere teşvik için söylenmiş, belki biraz mübalağa özelliği taşıyan şeylerdir ama hedefi bellidir. İnsanları edep ve kerahet konusunda sıkı ve diri tutarak gevşeyip pörsümelerine meydan vermemektir. Ancak bu konuda aşırıya gidilmesi de uygun değildir. Bir adabı terk etti diye kişinin hüsrana uğrayacağının söylenmesi psikolojisini bozabilir. Bu kelimelerin ulu orta kullanılması uygun değildir. Soru: ayet-i kerimede sizin Allah katında üstünlüğünüz takvayladır buyurulur. Bazı tarik ehli, tarikata girenin havas, girmeyenin avam olduğunu söylüyorlar. Böyle bir tasnifi nereden ve nasıl çıkarmışlardır? Cevap: İnsanların hak nezdindeki tasnifinin değişmez ölçüsü sizin de işaret ettiğiniz ayette belirtilen takvadır. Mutasavvıfların tarikata girenleri havas, girmeyenleri avam diye ayıran tasnifine rastlamadım. Tasavvufta avam, havas ve ahassül havas olmak üzere üçlü bir tasnif var. Ancak bu tasnif tarikata girmekle sınırlı değildir. Tarikata girenler arasında avamdan insanlar da vardır, havastan da. Tarikat şeyhleri müritlerine kendilerini daima avamın en aşağısından kimseler olarak görmelerini tavsiye etmişlerdir. Ayrıca bu üçlü tasnif tamamen batini olan ve kimsenin bilmesi mümkün olmayan takva ölçüsüyle yapılmış bir tasnif olamaz. Çünkü insanların takvasını Allah'tan başka kimse bilemez. Bu olsa olsa zahiri ölçüler sayılan ilim, irfan ve sosyal seviye gibi tespitlerle yapılmış bir tasniftir. Her kesimden insanların avamdan olanı da, havastan olanı da vardır.''